Ayrım 11. Güvercin Gerdanlığı. İbni Hazm. Sayfa 99. Birini sevdikten sonra artık asla başka birini sevmeyenler. Allah seni üstün kılsın. Bilesin ki aşkın insanlar üzerinde etkin bir gücü, keskin bir egemenliği, yadsınamaz bir otoritesi, karşı koyulamaz kuralları, çürümeyen bir nüfuzu, önüne geçilmez bir baskısı, kısacası mutlak bir hakimiyeti vardır. En sağlam şekilde kurulmuş bağları, en sıkı düğümlenmiş düğümleri çözer, katılıkları eritir, sağlamları sarsar, yüreğin üstüne konar, yasak olanı serbest eder. Nesneleri birbirinden ayırt etme yetilerinden kuşkulanılamayacak pek çok kişiye tanık oldum. Onların bilgilerinden ve kavrayışlarından kuşkuya düşmek, onlara zevkten ve duyarlılıktan yoksun demek oldukça zor. Oysa bu adamlar, kimi dostlarını genellikle kişilerin gözünde güzel olmayan ve güzellikle bağdaşmayan niteliklerle anlatırlar. Bu nitelikler, tutkularının konusu, onlara düşkün olmalarının nedeni ve en ileri sevgi kaynağıdır kendileri için. Daha sonra bu dostlar, unutma sonucu, ayrılık, ilgilerin kesilmesi ya da başka herhangi bir nedenle ortadan yok oluyorlar. Ama bu niteliklerine kendini kaptırmış olanlar, bunları hala güzel bulurlar gerçekten. Onlardan daha güzel olanlara yay tutarlar ve onlardan başkasını sevmezler. Üstelik genellikle insanlarca yüksek tutulan nitelikleri onlar beğenmezler ve küçük görürler. Kendileri bu dünyadan ayrılıncaya dek bu duygularda sürer gider. Doğrusu onlar kaybolmuş dostlarının özlemiyle yaşarlar. Vaktiyle kendileriyle arkadaşlık yapmış olanlara derin bir sevgi duyarlar. Bu davranışlarının yapmacık olduğunu sanmıyorum. Aksine onların doğal ve gerçek durum alışları olduğunu, içten ve kesinlikle serbest bir seçim içinde bulunduklarını düşünüyorum. Başka türlü yapmazlar çünkü. Vicdanlarında bundan başkasına inanmazlar. Birini tanıyorum. Dostunun boynu biraz kısaydı. Bundan böyle kadın olsun, erkek olsun ince uzun boyunlu hiç kimseyi güzel saymadı. Aynı şekilde başka birini tanıyorum. İlk göz ağrısı kısa boylu bir kızdı. Bu yüzden daha sonraları uzun boylu kadınları hiç sevmedi. Yine birisini biliyorum. Ağzı hafif genişçe bir kıza tutulmuştu. O da ağzı küçük kadınları çirkin buluyordu bu yüzden. Onlardan hoşlanmıyordu ve gerçekten yılgı duyuyordu. Burada bilgisiz ve kültürsüz kimselerden söz ettiğimi sanmayın. Aksine çok zeki, akıllı, bilgili ve anlayışlı kişilerden söz ediyorum. Kendime ilişkin bir olayı anlatayım. Küçükken sarışın bir kızı sevmiştim. Ta o zamandan beri esmerlerden hoşlanmam. Esmer güzeli ya da gün benizli olsa bile. Anladım ki o zamandan beri bu beğeni benim ta içime işlemiş, huyuma geçmiş. Gözüm, gönlüm başka hiçbir şey görmüyor. Ancak bundan hoşlanıyor. Aynı şey rahmetli babamın başına da gelmişti. Tüm yaşamı boyunca bu beğenisini korudu. Merve oğullarına gelelim. Yani İspanya Emevileri. Allah hepsine rahmet etsin. Özellikle Nasır'ın, yani Abdurrahman III, Kurtuba Halifesi, 912 ila 961. Çocukları. Hepsinin de sarışınları üstün tutma gibi doğal eğilimleri vardı. Hiçbirisi bunun dışında kalmadı. Biz onlara eriştik. Nasır'ın hanedanından günümüze kadar geçen zaman içinde onları görmüş olanları da gördük. Hepsi sarışındılar ve annelerine benziyorlardı. Gerçi bu onlarda özel bir ırsi özellikti. Yalnızca Süleyman Ez-Zafir'in, Kurtuba Halifesi, 1009 ila 1010, 1013 ila 1016, saçı ve sakalı karaydı. Nasır'a ve Hakem el-Müstansır'a, El-Hakem II, Kurtuba Halifesi, 961 ila 976. Gelince, Allah her ikisine de rahmet etsin. Rahmetli bakan, babam ve daha niceleri, ikisinin de mavi gözlü, sarışın olduklarını söylemişlerdi bana. Aynı şekilde, Hişam el-Müeyyet, Hişam II, Kurtuba Halifesi, 976 ile 1009, 1010 ila 1013, Muhammed el-Mehdi, Muhammed II Kurtuba Halifesi 1900-1010, Abdurrahman El Murtaza, Abdurrahman IV Kurtuba Halifesi 1017-1019, Allah hepsine rahmet etsin. Bunları kaç kez gördüm, onlarca kabul gördüm. Hepsi de mavi gözlü sarışındı. Aynı şekilde çocukları, kardeşleri ve yakınlarının tümü de böyleydi. Bilmiyorum, bu onların sülalesinde doğuştan gelen güzellik miydi, yoksa bu konudaki bir gelenek nedeniyle miydi? Ki atalarının nezdinde bir şeref payesiydi. Onlar da bu paye üzerine sürüp geldiler. Et-Talik, İspanya Emevi hanedanından olan aşk şairi, kıskançlık nedeniyle babasını öldürdüğü için 16 yıl hapiste yattı, sonra serbest bırakıldı. Et-Talik lakabı da buradan gelmektedir. Adıyla bilinen Müminlerin Emiri Nasır'ın oğlu Abdülmelik bin Mervan bin Abdurrahman bin Mervan'ın şiirinde net olarak gözüken durum da budur. Ümeyyeler zamanında Endülüs'ün en güçlü şairiydi. Aşk şiirlerinin pek çoğunda sarışınları terennüm etmiştir. Ben kendisini gördüm ve kendisiyle çok düşüp kalktım. Birinin bir çirkine tutulduğunu ve sonunda aşkla bu kadar kötü bir beğenisi olduğunu görmek pek şaşırtıcı olmamalı. Bunlar çok olağandır. Yine kimilerinin çok düşük nitelikli kişileri ötekilerine yeğ tuttuklarını görmek de hiç şaşırtıcı değildir. Dahası da var. Bir kimse bir zamanlar nesnelere gerçek gözüyle bakarken uzun zaman gönlü engin bir dinginlikte olmasına karşın kendisini ansızın bir tutkuya kaptırıverir. Bu tutku onu alışık olduğu şeylerden yüz çevirtir. Bu durum değişimi ilk önceki huyların yerine geçen ikinci bir huy oluverir. Kuşkusuz bu kişi önceki durumunun şimdikinden çok daha iyi olduğunu bilir, yeniden eskiye dönecek olsa ruhunun eski iyi durumunu değil şimdiki kötü durumunu benimsediğini saptar. Bu güçlü etkiden ve yoğun tutku baskısından dolayı donup kalır. Gerçekte bu kişi aşkta başkasının özelliklerini benimser gözüken, aslında kendisine yabancı olan, doğal eğilimlere kendini kaptırmış gibi gösteren ve sevdiklerini özgürce kendisinin seçtiğini yalancıktan sallayan kimseden daha sadıktır. Ama şayet gerçekten aşk onun sağ görüşünü kuşatmış, düşüncesini altüst etmiş, ayrım gücünü kurutmuşsa, serbest bir seçim yapmasını ve iradesini devreye koymasını engeller. Bu konuda bir şiir yazmıştım. Birkaç dizesini sunayım. Basit. Genç bir adam vardı. Sevgilisinin boynu oldukça kısaydı. Bu yüzden uzun boyunlu kadınlar ona kara yılan gibi geliyordu. Seçimindeki yetkinliği göstermek için apaçık bir kanıta dayanıyordu konuşmalarında. Gerçekten de atasözlerine kadar geçen ve hiç kimsenin güzelliklerini inkar edemeyeceği ceylanlar da kısa boyunludur. Bir tek uzun boyunlu olanı bile yoktur. Develerin boyunlarının uzun oluşu onları daha güzel mi kılıyor sanki? Bir başkası vardı, sevgilisinin ağzı büyükçeydi. Ağız güzelliğine ilişkin olarak gazalların, ceylanların ağzı bana yeter diyordu. Bir üçüncüsü vardı, sevgilisi oldukça kısa boyluydu. Uzun boylu kadınların canavarımsı olduklarını söylüyordu. Aynı şekilde aşağıdaki dizeleri de yazmıştım. Tavil. Sarışındır diye onu benim gözümden düşürmeye çalışıyorlar. Benim gözümde onu güzelleştiren de budur ya, dedim onlara. Şaşkınlıklarından nur ve altın rengini kötümsüyorlar. Doğrusu çok bir şey bildikleri de yok. Hem büyük yanlış içindeler. Şu güzel nergisin rengine ve uzakta ışıldayan yıldızlara hiç çirkin denilebilir mi? Allah'ın yarattıkları içinde hikmetten en uzak olanlar koyu renkli ve siyaha çalan renkleri yeğ tutanlardır. Kara, cehennem sakinlerinin rengidir. Kara, çocuklarının ölümünü ağlayıp yaslara bürünenlerin rengidir. Kara, sancaklar ortaya çıkalı beri doğruluğa, dürüstlüğe artık yer kalmadığını sağır sultanlar bile anladı. Sözle ima etme. Herhangi bir şey isterken mutlaka bir yol bulmalı, o isteğe ulaşabilmek için bir vasıta aramalı. Çünkü yalnızca Yüce Allah doğrudan ve vasıtasız olarak istediğini yapar. O bilgisi her şeyi kuşatandır, istediğini yapandır. İşte biriyle dostluk kurmak isteyenlerin ve birilerini sevenlerin sevdiklerine karşı duygularını açığa vurmak için kullandıkları ilk yöntem imalı sözler söylemektir. İster şiir okuyarak, ister benzetme ve istiareler yaparak, ister bir dizenin anlamını esnekleştirerek olsun ya da bilmeceler sorarak yahut nükteler yaparak olsun. Bu konuda insanlar, sevdikleri kişiler üzerinde hissettikleri sevgi ya da nefrete, incelik ya da kabalığa göre ve bunları kavradıkları ölçüde değişen çok değişik tutumlar gösterirler. Birini tanıyorum. Sevdiğine aşkını ilan etmek için benim yazdığım şiirleri okurmuş. Bu ve benzeri yollar ve yöntemlerle işe başlıyor ilk kez kendini sevdirmek ya da sevgisini bildirmek isteyen kişi. Şayet bunda birazcık başarı sağlar ve kabul görürse cesaretlenip daha ileri atılım yaparak açılım sağlıyor. Şayet sevgilisinden yukarıda belirttiğimiz gibi şiir okurken ya da imalı sözler söylerken, sözle ya da herhangi bir jest ya da mimikle ondan cevap beklerken bir tepkiyle karşılaşacak olursa, kendini umutla umutsuzluk arasında sıkışıp kalmış bir durumda hisseder. Bu kısa bir süre sürer. Ama işte bu kısa süre onun umuda mı kapılacağını ya da umutsuzluğa mı düşeceğini belirler. Sözle ima etmenin ikinci bir çeşidi daha var. Ama bu belli bir anlaşmadan sonra ve ancak seven sevgilisi tarafından sevildiğini bildiği an ortaya çıkabilir. İşte o zaman yakınlaşmalar ve sözleşmeler, gözdağı vermeler ve sıcak ilgilerin artması imalı sözler sayesinde olur. Bu sözleri duyan üçüncü kişiler her ikisinin de kastetmediği anlamlar çıkarırlar. Bunlar, duyduklarına göre ve anladıklarını sandıkları şeylere uygun düşen ama ikisi arasında konuşulanın gerçek anlamını bir türlü yansıtmayan konuşmalar yaparlar. Oysa sevgililer birbirlerini tam anlıyorlardır, kendilerinden başkalarının anlayamayacağı cevaplar veriyorlardır. Bunları anlayabilmek için ancak derin anlayışlı, keskin zekalı ve çok tecrübeli olmak gerekir. Bu durumda iyi bir gözlemci, gözünden kaçırmadığı aşıkların davranışından yakalayabileceği çok ufak bir hareket sonucu bir şeylerin olduğunu sezebilir. İşte o zaman niyetlerinin ne olduğunu çok iyi anlar o gözlemci. Birbirlerini seven genç bir oğlan ve genç bir kız tanıyorum. Kızla görüşmelerinin birisinde ona uygunsuz bir iş yapmaya kalkışınca, "Vallahi seni el alem içerisinde öyle rezil ederim ki dünyaya geldiğine, anandan doğduğuna pişman olursun," dedi kız. Birkaç gün sonra kralın yakınlarının, büyük devlet adamlarının, halife hanedanının katıldığı bir toplantıda kız da hazır bulunuyordu. Çok sayıda kadınlar, kuşkulanılabilecek garsonlar, hizmetçiler ve bu genç kızın dışında başka şarkıcı kızlar da vardı orada. Şarkı söyleme sırası bu genç kıza gelince, udunu akord etti ve şu eski dizelerle şarkı söylemeye başladı. Vafir. Ayın 14'ü gibi parlayan bir ceylandır o. Bulutların arasından açığa çıkan bir güneş gibidir o. Yorgun bakışlarla kalbimi yerinden oynattı. Selvi gibi ince narin endamının güzelliği karşısında küçük dallar kırıldı. Deli bir sevdalı gibi onu görünce vuruldum, çarpıldım, önünde ezildim, büzüldüm. Öyle kala kaldım, sevdasından, aklı başımdan uçmuş gibi biri. Kurbanın olayım, fidyen olayım, helal yollardan gel, dön bana artık. Yasak yollardan buluşalım, birleşelim, hiç istemiyorum artık. Ama söz konusu olan şeyi anladım ve şunu söyledim. Vafir, alın size günaha karşı bir sitem, bir ayıplama. Günahkar biri tarafından yapılıyorsa bu ayıplama ne demeli acaba? Hem suçlu hem güçlü. Çektiği acıdan yakınıyor. Suçladığı kişinin dışında hiç kimse onun derdini bilmez. Göz işaretleri. Sevgililer arasında karşılıklı anlayış ve onaylayış belirginleşince göz işaretleriyle imalar başlar. Bu bağlamda bunların önemli anlamları vardır. Sevgililer şaşırtıcı sonuçlar elde edebilirler. Ayrılabilirler ya da birleşebilirler. Sözleşebilir ya da birbirine diş bileyebilirler. Bencilleşir ya da cömertleşebilirler. emirler verebilir ya da yasaklamalarda bulunabilirler. Yaklaşım yolları arayabilir ya da dedikoduya kulak asabilirler. Güldürürler ya da ağlatırlar. Sorular yöneltirler durmadan ya da cevap verirler. Birbirlerini terslerler ya da onaylarlar. Bütün bunlar olabilir. Bu anlamların her birine uygun düşen göz işareti vardır. Ama hangisi olduğuna ancak göz işareti yapılırken fark edilirse karar verilebilir. Bu kadar işaret içerisinden ancak birkaçı tanımlanabilir. Elimden geldiğince birkaçını anlatmaya çalışacağım burada. Göz ucuyla yapılan bir işaret, o anda yapılmakta olanı yasaklama anlamını taşır. Göz kapağını indirmek, o işi onayladığının ifadesidir. Uzun uzun bakmak, acı çektiğini ve umutsuz olduğunu belirtir. Tersine göz kırpmak, sevinç alametidir. Parmağıyla kendi göz kapağını göstermek, gözdağı verme işaretidir. Göz bebeğini herhangi bir yöne döndürüp, sonra hızlıca ters yöne çevirmek, belli bir kişi üzerine dikkat çekme anlamına gelir. Her iki göz ucuyla kesik bakışlar bir soru işaretidir. Göz bebeğini gözün ortasından süratle dip kenarına getirmek red anlamını taşır. Kaşlarını çatmak genel yasaklama belirtisidir. Öteki geriye kalan işaretlerse ancak bizzat görülünce anlaşılır. Gözün elçilik yaptığını iyi bilesin. Karşındakilerin niyetlerini anlamak için iyi bir elçi. Öteki dört duyu organı da kalbe açılan kapılar, ruha çıkan yollardır. Gözse bunların en girgini, en doğru bilgi vereni, işlevinde en mükemmel olanıdır. Göz, ruhun konakçısı, sadık rehberi ve gerçekleri yansıtan, imgesel anlamlar yakalattıran, somut nesneleri hissedilir biçimde kavrattıran, temiz, berrak ve lekesiz bir aynadır. Şu atalar sözünü hepimiz biliriz. Kendi gözünle görmek, başkasından duymaktan daha iyidir. Ünlü fizyonomi bilgini uzak görür Pelemon, miladi 2. yüzyıl Yunan yazarı, ilginç bir fizyonomi incelemesi var. Da aynı şeyi söylemişti ve göz üzerinde temellendirmişti düşüncelerini. Gözün algılama gücü hakkında bir fikir edinmek için şu gözlemi yapmak yeterlidir. Göz ışınları, parlak demir, cam, bardak veya parlak taşlar, saydam ya da parlayan ışınlar olan herhangi bir nesneye ulaşınca bu ışınlar kırılır ve o nesneyi görme olayı olur. Bakan kimse bizzat gözleriyle görür. Aynanın durumu da işte budur. Aynanın önünde durunca insan sanki kendine başkalarının gözüyle bakıyormuş gibi oluyor. Şu vereceğim örnek bu konuda oldukça çarpıcıdır. Elinize iki ayna alın. Birini sağ elinizle yüzünüze karşı tutun, her iki aynanın yüz yüze gelmesi için hafifçe yana eğilin. O zaman bütün çıplaklığı ile ensenizi ve arkanızdaki her şeyi göreceksiniz. Çünkü gözünüzün ışını arkanızdaki aynanın ışığı üzerinde kırılacaktır. Öndeki aynanın içinden daha ileri geçmek için bir yol bulamayıp orada kalacaktır. Arkadaki aynadan da daha geriye geçmek için bir bakış yolu olmadığından yüz yüze bulunduğu cismin bir yerine dönecektir dolayısıyla. Her ne kadar Ebu İshak en-Nizam'ın ünlü mutezili din bilgini, aşırı düşüncelerine mutezililer bile karşı çıkmıştır. 801 ila 840. Öğrencisi Salih bunu değişik anlasa da durum budur. Onun düşüncesi asılsızdır. O düşünceye kimse katılmaz. Kuşkusuz, aynaya ait tüm bu özellikler bizzat göze mal edilemez. Ama bununla birlikte gözün özü en yüksek ve en yüce konuma sahip cevherdir. Çünkü göz ışındır. Onsuz renkler ayırt edilemez. Başka hiçbir duyu organı onun kadar uzağa ulaşamaz. Onun kadar geniş alanı kapsayamaz. Gerçekten de takım yıldızları, göksel cisimleri onunla fark eder, yüksekliğine ve alabildiğine genişliğine rağmen gökyüzünü gözümüzle görürüz. Bu görme yeteneğinin tek açıklanış biçimi şudur. Gözün bizzat yapısında yukarıda sözünü ettiğimiz ayna ile ilişkisi vardır. İşte göz nesneleri öylece görür. Çeşitli konak yerlerinde eğleşmeksizin ve uzayda yer değiştirme hareketlerinde bulunmaksızın bir çırpıda onlara ulaşır. Başka hiçbir duyu, örneğin tad alma duyusu, dokunma duyusu bu özelliğe sahip değildir. Bu iki duyu ancak iyice yaklaşmak suretiyle işlevlerini görürler. Duyma ve koklama duyuları da böyledir. Ancak çok yakından duyarlar. Gözün bu ani algılamasına kanıt olarak şunu söyleyebiliriz. Ses çıkaran bir cismi, sesini duymadan çok önce görebilirsiniz. Her ikisini aynı anda algılamaya uğraşsanız bile, örneğin şimşek çakınca hemen görülür. Gök gürültüsü ise neden sonra duyulur? Eğer bu iki duyunun algılaması aynı olsaydı, görme işi duymadan önce gerçekleşmezdi. Mektuplaşma. Sonra sevgililer tek sevgide karar kılınca sık sık mektuplaşmaya başlarlar. Tabii ki mektuplar birçok yıkımı da peşinden sürükler. Bu durumda insanlar gördüm. Mektupları önce yırtıyorlar, sonra suyun içine atıp yazıları bozuyorlar. Böylece arkada hiçbir iz bırakmıyorlar. Gerçekten de mektuplar nice skandallere neden olmuştur. Bu konuda şunları yazdım. Tavil. Mektubunuzu yırtıp atmak bana öyle zor ki bugün, fakat aşkımızı hiçbir şey yırtamaz, bunu biliyorum. Sevgimiz kalsın istedim, mürekkep silinsin istedim. Çünkü ayrıntılar asıl öze tabi olur. Nice mektuplar ölümlerine neden oldu yazanların. Hiç ölüm akıllarının ucundan bile geçmezdi o satırları yazarken. Mektubun şekli en güzel şekil, türü en nükteli tür olmalıdır. Evet, mektup kimi zaman bir dildir. İster mektup yazan düşüncesini ifade etmekte güçlük çeksin, ister tedbir veya saygıdan doğan kuşku buna engel olsun. Dahası, mektubun sevgilinin eline varması, seven için onun mektubu aldığını ve okuduğunu öğrenince büyük bir zevktir ve sanki bizzat sevgilisini görmüş gibi olur. Mektubun cevabını alıp okumaksa, onunla bir yerde karşılaşmaya denk bir neşe verir. Bunun için aşığın sevgilisinden aldığı mektubu gözünün üstüne ve kalbine koyduğunu, ona sarıldığını görürüz çok defa. Bir aşık tanıdım. Diline, konuşmasına çok özen gösteren, mükemmel tasvirler yapan, duygu ve düşüncelerini çok güzel anlatan, gözlem yapmasını iyi bilen ve olayları inceliklerine inerek tahlil edebilen biriydi. İşte bu adam, sevgilisinin çok yakınında oturmasına, onunla sık sık karşılaşma ve onu ziyaret etme olanağı bulmasına rağmen mektup yazmayı hiç ihmal etmezdi. Mektup yazmanın ayrı bir zevki olduğunu söylüyordu. Adi ve aşağı bir herifin sevgilisinden aldığı mektubu tenasül organının üstüne koyduğunu haber aldım. Ne kaba bir kösnüllük, ne çirkin bir sapıklık, ne adi bir zevk alma yolu. Gözyaşıyla mürekkebi sulandırma olayına gelince böyle birisini tanıdım. Sevdiği de mürekkebi tükrüğüyle sulandırıyormuş. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Tavil. Bu mektup, gönderdiğim bir mektuba karşı aldığım cevaptır. Bu cevap heyecanımı dindirdi. Aşkına ihanet etmeyen bir sevgili gibi onu yazarken gözyaşlarımla sulandırdım. Göz suyun satırları sildi. Ah göz suyum, ne yaptın? Güzellikleri silip attın. Gözyaşlarım sayesinde yazının baş tarafı çok açık seçik oldu ama sonunda gözyaşlarım satırları yok etti. Öykü. Aşık bıçağıyla elini kesmiş, kanı akmış ve bu mektubu kanıyla yazmış. Kanı mürekkep yerine kullanmış. Tabii bu mektubu kuruduktan sonra gördüm. Yemin ederim kırmızı Çin mürekkebiyle yazılmış gibiydi. 11. ayrımın sonu, sayfa 107.